19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te büyük bir buluş sergilendi. Bu 7. sanat olarak bilinen sinemaydı. Perdedeki de Lumière kardeşlerin yaptığı tarihin ilk sinema filmi.
Filmin ilk gösteriminde şaşırtıcı bir olay meydana geldi. İzleyiciler filmin ortasında büyük bir panikle ayaklandılar. Filmdeki istasyona yaklaşan tren görüntüsü onlara öylesine inandırıcı gelmişti ki trenin kendilerini ezeceğini düşünmüşlerdi. Çünkü ilk kez bir sinema perdesi görüyorlardı ve o dönem için bir hayli üstün olan teknoloji nedeniyle görüntüyü gerçek sanmışlardı. İzleyiciler perdeye yansıyan ışığa aldanmışlar, oluşan görüntüleri gerçek sanmışlardı.
Aradan 100 yıl geçti. Bugün aynı yanılsama, hologram yani 3 boyutlu görüntü oluşturan özel gözlükler sayesinde elde ediliyor. Bu gözlüğü takan insanlar, gördükleri sanal dünyanın gerçek olduğu hissine kapılarak heyecanlanıyorlar. Kendilerini bu sanal alemin içinde hissediyorlar. Ve tüm bunları izledikleri bu görüntülerin sanal olduklarını bilmelerine rağmen yapıyorlar.
Peki ya gerçek dünya? O da teknik kalitesi nedeniyle bizi yanıltıyor olabilir mi? Aslında tamamen sanal olan ve sadece algılarımızda var olan bir alemi gerçek olarak tanımlıyor olabilir miyiz? Bu filmde bu sorunun yanıtı incelenmektedir.
Günümüzde bilimsel çalışmalar son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dünyamız gerçekte zifiri karanlıktır ve ışık dediğimiz kavram yalnızca insanların beyninde oluşan bir algıdır. Çünkü aslında ışık kaynaklarının hiçbiri ışık saçmaz. Işık kaynaklarından evrene yayılanlar, farklı dalga boylarında ve türlerdeki radyasyonlar, yani elektromanyetik parçacıklardır. Bu parçacıkların bir kısmı dünyamıza ulaşır. Dünya üzerinde hacimlerine, ağırlıklarına, hızlarına ve frekanslarına göre değişen, pek çok etki meydana getiren bu elektromanyetik parçacıkların bazıları da ışık olarak adlandırılır. Bizler bu elektromanyetik parçacıkların etkilerini farklı biçimlerde hissederiz. Yaşamımız boyunca birçok radyoaktif parçacık vücudumuzun içinden geçip gider. Bu parçacıkların bazıları çok ağır ve enerji yüklüdür. Bunlar çoğu zaman çarptıkları molekülü parçalayarak yollarına devam eder. Bu durum kanser hastalığının nedenlerinden biridir. Elektromanyetik parçacıkların bir kısmı bu parçacıklardan biraz daha güçsüzdür. Örneğin röntgen ışınları. Röntgen ışınlarından yararlanılarak üretilen röntgen makineleri, radyo dalgalarının oluşturduğu etkiyi görülebilen ışığa çevirir. Yani gözlerimizle algılanabilir hale getirir.
Elektromanyetik radyasyon demetinden bazıları vardır ki ışık dediğimiz algıya kaynaklık ederler. Fotonlar. Fotonlar çok daha hafif parçacıklardır ve çoğunlukla ilk çarptıkları atomdan sekerler. Bunu yaparken de genellikle çarptıkları yere zarar vermezler.
Bunlardan ultraviyole olarak bilinen mor ötesi ışınları, frekansları yani titreşim hızları nedeniyle çok daha fazla enerji yüklüdürler. Bu ışınlar cildimize nüfuz edebilirler. Hatta genetik şifremizde bozulmalara bile neden olabilirler. Bu nedenle özellikle yaz aylarında belli saatlerde güneş ışınlarından korunmamız gerekir. Enfraruj yani kızıl ötesi olarak adlandırılan fotonlarsa enerjilerinin bir kısmını çarptıkları yüzeyde bırakırlar. ve buradaki atomların titreşim hızını, yani ısısını arttırırlar. Bu nedenle kızılötesi ışınlar, ısı ışınları olarak da adlandırılır. Örneğin, bir elektrik sobası bol miktarda kızılötesi ışın yayar. Bizler de bu ışınları sıcaklık olarak hissederiz.
Açıktır ki, fotonlar fiziksel ve kimyasal birçok etki meydana getirirler ve bütün fotonlar ışık ışını olarak hissedilmezler. Işık ışınları, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların arasındaki frekanslarda yer alan ışınlardır. Bunları ışık olarak tanımlamamızın tek nedeni ise görme duyumuzdur. Peki gözümüz bu fotonları nasıl algılar? Bu sorunun yanıtını birlikte izleyelim.
Gözümüzün arkasındaki retina tabakasında algı hücreleri vardır. Algı hücreleri buraya düşen fotonları elektrik akımına dönüştürür. Sinirler bu elektrik akımını beyindeki görme merkezine iletir ve beyindeki görme merkezi de bu elektrik akımını yorumlar, bir görüntü oluşturur.
Yani eğer gözümüzdeki hücreler bu fotonları ışık değil de ısı parçacıkları olarak algılasalardı, bizler bu maddenin kırmızı olduğunu algılamak yerine sıcak olduğunu hissedecektik. Tüm bu bilgiler bize göstermektedir ki, göz sadece fotonları elektrik sinyaline çeviren bir ara birimdir. Işık veya renk hissi gözde oluşmaz.
Biz her bir frekanstaki fotonlara titreşim boylarına göre bir isim veririz. Kırmızı, mavi, sarı. Tüm bu fotonların birleşimiyle oluşan renk ise beyazdır.
Yani bu kağıt, farklı frekanstaki bütün fotonları yansıttığı için beyazdır. Bu yaprak, yalnızca yeşil rengi hissettiren frekanslardaki fotonları yansıttığı ve diğer tüm fotonları emdiği için yeşildir. Bu kutu ise siyahtır. Çünkü tüm fotonları soğurur ve fotonların hiçbiri yansımaz. Yani siyah renkli objelere ulaşan fotonların hiçbiri yansıyarak gözümüze ulaşmaz.
Gözdeki yapısal bir bozukluktan söz ediliyorsa, bu aslında fotonların retinada daha farklı elektrik sinyallerine dönüştüğü anlamına gelir. Sonuçta beyindeki görme merkezi de aynı cismi çok farklı şekillerde algılar. Renk körlerinin belli renkleri birbirine karıştırmalarının ve kimi renkleri algılayamamalarının nedeni budur. Bu bilgiler bizlere göstermektedir ki beyaz, yeşil, saydam gibi kavramlar aslında yalnızca beyinde oluşan algılardır. Yani karanlık bir ortamda gelişen ve tamamen fiziksel olan olaylardır. Rengarenk bir mekan olarak gördüğümüzü sandığımız dış dünya ise, bu karanlığın içinde yer alan algılar ve yorumlardır. Aslında dış dünyadaki maddenin aslıyla aramızda üç aşamalı bir duvar bulunur. İlk olarak karşısına geçip seyrettiğimiz televizyonun aslında ne olduğunu ya da dış dünyada nasıl bir gerçekliği olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bize ulaşan sadece televizyondan çıkıp gelen fotonlar, yani fiziksel parçacıklardır. Bu fiziksel parçacıkların ötesine asla gidemeyiz. Bu, televizyonun aslıyla aramızda oluşan birinci duvardır. Daha sonra fotonlar gözümüze gelip, retina hücrelerine çarparlar ve buradaki enzimler tarafından elektrik enerjisine çevrilirler. Bu aşamada artık fotonlar da yoktur. Böylece televizyonun aslıyla aramızda ikinci bir duvar oluşur. Bu elektrik enerjisi beynimizdeki görüntü merkezine ulaştığı zaman bir kez daha değişikliğe uğrar ve görüntü dediğimiz forma bürünür. Biz aslında bu görüntünün de ötesine geçemez, yani görme merkezimize gelen elektriği algılamaz ve onun varlığından haberdar olmayız. Bu da algı mekanizmamız sürecinde yer alan üçüncü duvardır. Aradaki tek bir duvar bile bizi televizyonun gerçek varlığından uzaklaştırabilecekken, biz varlığa ait verilerin üç kez değişime uğramış halini algılayabiliriz ancak. Şimdi bir denek olduğunuzu düşünün. Tam bir yıl boyunca bu yeraltı odasından dışarı çıkamayacaksınız. Dış dünya ile aranızdaki tek bağlantı da önünüzde duran bu kapalı devre televizyon ekranı. Ekranı açtığınızda şöyle bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ekranda izleyeceğiniz görüntüler Afrika kıtasından canlı olarak yayın yapan kameralardan aktarılmaktadır. Bu kameraların tespit ettikleri görüntüler canlı olarak uydulara aktarılmakta, oradan vericiler kanalıyla ekranınıza yansıtılmaktadır. Bu mesajın doğru olup olmadığından hiçbir zaman emin olamazsınız. Çünkü izlediğiniz görüntü yapay bir kaynaktan gelebilir. Dahası izlediğiniz görüntü sadece yan odada bulunan bir video cihazına takılı bir kaset de olabilir. Ama odadan çıkamadığınız için Afrika'ya gidip olayların aslını görmeniz de imkansızdır. Peki ya bu oda doğduğunuz günden beri hayatınızı geçirdiğiniz yerse ve bu odadan hiç çıkmadıysanız? Hayatınız boyunca dış dünya olarak sadece önünüzdeki bu ekranı görüyorsanız, o zaman bu ekranda gördüklerinizin birer aslının olduğunu düşünmek oldukça zayıf bir olasılıktır. Çünkü elinizdeki tek veri ekrandaki görüntülerdir. Görme duyusu için anlattığımız tüm bu gerçekler, işitme, dokunma, tat ve koku algıları için de geçerlidir. Bunların her birini beyindeki ilgili merkezlerin içinde algılarız. Bunların dış dünyadaki gerçek karşılıklarına ise asla ulaşamayız. Dinlediğimiz radyonun sesi, beynimizdeki işitme merkezinin içindedir. Dışarıda herhangi bir ses yoktur. Sadece ses dalgası dediğimiz fiziksel bir hareket vardır. Bu fiziksel hareket, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bize elektrik sinyalleri olarak gelir. Elektrik sinyali olarak algıladığımız sesin, bizim dışımızdaki dünyada nasıl bir karşılığının olduğunu ya da herhangi bir karşılığının olup olmadığını ise asla bilemeyiz. Bu kapalı odada işittiğimiz ve Afrika ormanlarından geldiğini düşündüğümüz sesler de yan odada oluşturulan yapay sesler olabilir. Dış dünya olarak tanımladığımız maddelerin hiçbiri gerçek değildir. Üzerinde yürüdüğümüz toprak, gökyüzü, gördüğümüz evler, ağaçlar, arabalar, insanlar, kısacası her şey tamamen ve sadece bizim algılarımızda var olan objelerdir. Yani dış dünya aslında beynimizdedir ve tüm görüntüler, sesler, kokular ve tatlar yalnızca beynimizdeki ilgili merkezlerin içindedir. Tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi. Rüyalar. Bazen bir şövalye olup savaştığımız, bazen derin sulara daldığımız, bazen de farklı bedenlere sahip olduğumuz hayali dünyalar. Rüyalarımızda çevremizdeki maddeleri görürüz, dokunuruz, duyarız. Onların varlığını tıpkı uyanıkken hissettiğimiz biçimde hissedebiliriz. Oysa bunların hepsi sadece zihnimizde yaşanır ve hiçbiri gerçek değildir. Rüya, beynimizin ilgili merkezlerine gelen uyarıların yorumlanmasıyla oluşan bir algılar bütünüdür. Rüyalar da diğer tüm zihinsel işlemler gibi beynin bir ürünüdür. Bir insan ister uyanık isterse uykuda olsun, beyin sürekli elektrik dalgaları yayar. Uykunun büyük bir bölümünde beyin dalgaları düşük frekanslı ve yavaştır. Ama bazı zamanlarda daha yüksek frekanslı, yani daha hızlı bir hal alırlar. Beyin, rüyaları uykunun REM, yani hızlı göz hareketi denen bu sürecinde üretir. REM uykusu sırasında beyinden kaslara sinyal gönderen sinir yolları bloke olur. Dolayısıyla rüyalar sırasında beden hareket etmez. Korteks, beynin beyin sistemi adı verilen bölümünden gelen uyarılar tarafından harekete geçirilir. Ve bizler, gerçekler dünyasında hiçbir karşılığı olmayan maddelere ve olaylara ait algılarımızla mutlu olduktan ya da şiddetli korkulara kapıldıktan sonra bir anda gözlerimizi açar, yani uyanırız. Çok açıktır ki yaşadığımız dünya da dışımızda değil, içimizdedir. Birçok kişinin farkına varamadığı bir gerçektir bu. Bu yanılgının nedeni ise tüm bu algılar evreni içinde kendi bedenimize ait bir görüntünün de yer alması, yani benliğimizi bedenimiz olarak düşünme yanılgısına düşmemizdir. Acının kaynağı olan yaralanmış tenimizi, tad alan dilimizi, müzik parçası dinleyen kulağımızı benliğimiz olarak düşünür ve kendi bedensel varlığımızdan hiç kuşku duymayız. Oysa söz konusu beden de diğer cisimler gibi tümüyle ve sadece bir algıdır.
Etrafınıza baktığınızda gördüğünüz her şey, görme merkezinizde, yani beyninizin arka taraflarında yer alan birkaç santimetre küplük bir bölgede yer alır. Yine sadece bir algıdan ibaret olan ve bunun ötesindeki varlığından asla emin olamayacağınız bedeniniz de buradadır. Şimdi bir an için bu algının dışında ayrıca maddesel bir bedeniniz olduğunu varsayalım. Eğer böyle bir bedenin varlığına inanıyorsanız, onun şu an gördüğünüz bedeninizin dışında yer alan bir dev olduğunu da kabul etmeniz gerekir. Siz ve tüm gördükleriniz, yani odanız veya dışarıdaki cisimlerin tamamı, bu bedenin kafatasındaki görme merkezinde bulunabildiğine göre, onun maddesel bedeninin çok çok büyük olması gerekir.
Bu durumda siz, o devin kafatasında yaşayan minyatür bir insan olursunuz. Bir başka deyişle, dev bir kulenin tepesindeki kilitli bir odada yaşayan, bu odadan hiçbir zaman çıkamayan, sadece önüne konan ekranı seyreden, hapsedilmiş bir insan olursunuz. Kule, dışarıda var olduğunu iddia ettiğiniz maddesel bedeniniz, gördüğünüz bedense kulenin tepesinde hapsolmuş olan küçük adamdır. Yani kule sizin bedeniniz, sizin dünyanızı oluşturan kulenin tepesindeki küçük oda da beyninizdir. Beyniniz, sizin içinden hiçbir zaman çıkmadığınız kapalı bir odadır. Çünkü sizin dış dünya zannettiğiniz her şey, aslında beyninizde meydana gelen algılardır. Hiçbir zaman bu algıları aşıp gerçek maddeye ulaşamazsınız. Görme merkezinizin algıladığı elektrik sinyallerini seyredersiniz ama hiçbir zaman bu sinyallerin gerçek kaynağını göremezsiniz.
Birçok insan dış dünyanın bir algılar bütünü olduğunu kavrayamaz. Bu yanılgının nedeni ise tarihin eski çağlarından beri süre gelen bir felsefedir. Materyalizm, yani maddecilik. Materyalistler mutlak gerçek olarak maddeyi kabul ederler ve maddenin dışındaki her şeyi yok sayarlar. İnsan zihninin maddenin bir türevi olduğunu kabul eden materyalistler, Allah'ın varlığını da tamamen reddederler. Kimi insanlarsa maddenin dışında bir varlık boyutu bulunduğuna inanırlar. Ancak mutlak varlık olarak yine maddeyi kabul ederler. Bunlar yarı materyalistlerdir. Yaygın olarak kullanılan metafizik veya doğaüstü gibi kavramların altında da bu yanılgı yatar. Maddeyi esas alarak yapılan tüm bu tanımlar yanlıştır. Çünkü maddenin varlığı kuşkuludur. Madde dediğimiz her şey tümüyle zihnimizde meydana gelen algılardan ibarettir. 18. yüzyılda yaşayan ünlü İngiliz düşünür ve din adamı George Berkeley bu gerçeği şöyle açıklar.
Nesnelerin varlığına kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için, bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Bu gerçeği reddeden ve maddeyi mutlak varlık olarak kabul eden materyalistler, kendilerini de kulenin tepesindeki küçük adam olarak kabul etmelidirler. Bu gibi düşüncelere sahip kişilerin dünyanın asıl gerçeğini kavrayamadıkları Kur'an'da da şöyle bildirilir. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahirettense gafil olanlardır. Ayette geçen dışta kelimesinin Arapça aslı zahir kelimesidir. Zahir kavramı dış görünüm anlamına gelir. Bunun karşılığı olarak da batın kavramı vardır. Bu da olayların dışarıya görünmeyen aslı iç yüzü anlamına gelir. İnkarcılar dünyanın sadece zahirini bilirler. Bu nedenle Allah'ın varlığını, kudretini, tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini anlayamazlar. Maddenin bir algı olduğu gerçeğini kavrayan insansa, bu saydığımız yanılgılardan tümüyle kurtulur ve dünya hayatının batınını bilmiş olur. Allah tüm varlıkları his ve vehim mertebesinde, yani birer algı olarak yaratmıştır. En büyük İslam alimlerinden biri olan İmam Rabbani, Mektubat adlı eserinde bu konuyu şöyle açıklar. Var olan Allah idi, onunla bir şey yoktu. Ne zaman ki saklı kemalatının, mükemmelliğinin açığa çıkmasını istedi, İsimlerinden her birine bir görünme yeri talep etti. Ta ki o görünme yerine kemalatını tecelli ettire. Onun varlığını ise yokluktan başka bir şey kabul etmedi. Çünkü varlığın mukabili ve tersi yalnız yokluktur. Mana üstte anlatıldığı gibi olunca, Sübhan Hak kemali kudretiyle yokluk aleminde isimlerden her bir isim için bir görünme yeri tayin etti. Ve onu his ve vehim mertebesinde yarattı. Hem de dilediği vakitte ve istediği şekilde. Alemin sabitliği his ve vehim mertebesindedir. Dışarıda dahi Yüce Allah'ın zat ve sıfatlarından başka bir sabitlik ve varlık yoktur. İmam Rabbani'nin bildirdiğine göre, vehim mertebesindeki, yani algı düzeyinde alemin dışında sadece Allah vardır. İmam Rabbani, eşyanın, yani tüm maddelerin algı dışında bir varlığı olmadığını ise şöyle anlatır. Hariçte Yüce Allah'tan başka bir varlık mevcut değildir. Belki de şanı büyük Allah'ın yaratmasıyla, vehim mertebesinde sabitlik bulmuşlardır. Açıkça görülmektedir ki, modern fizik ve fizyoloji bilimlerinin günümüzde ulaştığı gerçekleri aslında bizlere İslam bilginleri haber vermişlerdir. Üstelik asırlar öncesinde. Madde bir hayaldir. Asıl olansa maddeyi yoktan var eden Yüce Allah'tır. Bir algıdan ibaret olan maddenin gerçekte nasıl bir hacmi yoksa, kapladığı bir mekan da yoktur. Bu gerçeği kavrayan insan, birçok yanılgıdan kurtulmuş olur. Bu yanılgıların başında Allah nerede sorusu gelir. İnsanların çoğu, gördükleri cisimlerin birer mekan kapladıklarını düşündükleri için, Allah'ı da uzakta, gökte veya evrenin bir başka köşesinde zannederler. Allah'ı tenzih ederiz. Bu yanlış inanışı Kur'an'daki Firavun kıssasında görmek mümkündür. Firavun, cahilce Mısır'ın Rabbinin kendisi olduğunu ve Allah'ın gökte olduğunu iddia ederek yardımcısı Haman'a kule inşa etme emri vermiştir. Firavun alayla dedi ki, "Ey Haman, bana yüksek bir kule bina et. Belki o yollara ulaşabilirim, göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim." Oysa gerçekte Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur ve Allah her yerdedir. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle açıklanır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. İnsanlar genellikle kendi bedenlerinin yanında gördükleri varlıkları yakın olarak adlandırırlar. Milyarlarca kilometre uzağımızda sandığımız dev galaksiler, aslında beynimizdeki görüntü merkezinde yer alan, yani bizim uzağımızda değil, aksine içimizde var olan algılardır. Aksini düşünmek, maddesel düşünceden kaynaklanan çok büyük bir yanılgıdır. Bizlere her şeyden çok daha yakın olan yegane varlıksa Allah'tır. Bu sır bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Andolsun! İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Maddenin ve mekanın bir hayal olduğunu kavrayamayan insanlar, ahiret hayatına da inanmazlar ya da ahiretin varlığına kuşkuyla yaklaşırlar. Bu kişiler, Allah'ın kıyamet günü evreni nasıl yok edeceğini ve bunun yerine cennet ve cehennemi nasıl kuracağını sorgularlar. Oysa her sabah nasıl rüyalar aleminden sıyrılıp gerçek sandığımız hayata dönüyorsak, bir gün dünya hayatımız da son bulacak ve sonsuz olan ahiret hayatımız başlayacaktır. Evren algılar bütünüdür ve bu algıları yok edip yerlerine başkalarını vermek Allah için çok kolaydır.
Bugüne kadar hep bedeninizin bu dünyada yaşadığını sandınız. Dış dünyaya bedeninizden baktığınıza inandınız. Artık biliyorsunuz ki maddenin fiziksel bir gerçekliği yoktur. Dış dünyanın da bedenlerimizin de. Çünkü gördüğümüz ve hissettiğimiz her şey Allah'ın bizlere verdiği algılar sayesindedir. Kısacası evren bir algılar bütünüdür. Evrendeki tek gerçek varlık her şeyin yaratıcısı ve Rabbi olan Yüce Allah'tır.